Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Şubat 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Sayın Şeref Malkoç olacak. 28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıl dönümü üzerine değerlendirmeler yapacağız. Ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız sonrasında. Stüdyomuzda konuğumuz ise Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç olacak. Bugünkü programımızın son konuğu ise Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti 28 Şubat zihniyeti pusuda bekliyor. Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 1997'deki postmodern darbe toplumda ağır izler bıraktı. O dönemin mağdurları 28 Şubat zihniyetini anlattı ve şu uyarıyı yaptı. Tehlike geçmedi. Star gazetesinin manşeti 28 Şubat'ın faturası 400 milyar dolar. Tarihe postmodern darbe olarak kazınan 28 Şubat'ın üzerinden 22 yıl geçti. Laiklik elden gidiyor bahanesiyle dindarlara zulmedildi, Türkiye yağmalandı, yeşil sermaye denilerek binlerce firma batırıldı. 28 Şubat darbecileri millete ağır bir fatura bıraktı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Asya'da savaş tehlikesi. Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğinde. Pakistan hava sahasını ihlal eden iki Hint uçağını düşürdü. Hindistan da Pakistan'a ait bir savaş uçağını vurduğunu açıkladı. İki ülke alarm durumuna geçti, hava sahaları kapatıldı. Türkiye, Rusya ve Çin tarafları itidale çağırırken Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'ın saldırısına terörle mücadele diyerek yangına körükle gitti. Hürriyet gazetesinin manşeti nükleer korku, dünyadan iki lidere itidal çağrısı. Pakistan ile Hindistan arasındaki kriz iki ülkenin dün birbirlerinin savaş uçaklarını düşürmesiyle daha da tırmandı. Pakistan Başbakanı'nın nükleer silahları dile getirmesi dünya çapında tedirginlik yarattı. Milliyet gazetesinin manşeti bakanlık iz peşinde. Aile Bakanlığı bir çocuğu taciz edip beraat eden doktorun peşini bırakmadı. Üst mahkeme doktoru suçlu buldu diyor gazete. Mayıs 2017'de meydana gelen bir olayı anlatmış manşetinde gazete. Akşam gazetesinin manşeti Ela Nur robotla yürüyecek. Boğazına kaçan zeytin çekirdeği nedeniyle beyin felci geçiren Ela Nur, Başkan Erdoğan'ın sözünü verdiği robotla yeniden hayata bağlanacak. Türkiye gazetesinin manşeti 28 Şubat Amerika Birleşik Devletleri darbesiydi. Amerika 22 yıl önce NATO'yu kullanarak darbe yaptı. İnananlara zulmedildi, Türkiye karanlığa gömüldü demiş Türkiye gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti hainlerin hesabı mahşere kalmasın. Dava 22 yıldır sürüyor, yargı zaman aşımını mı bekliyor diye sormuş gazete. Bugün Türkiye'yi onlarca yıl geriye götüren, milyonlarca insanın hayatını ve hayallerini karartan, ülkenin ekonomisini yerle bir eden 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Milli iradenin seçmiş olduğu refah yol hükümetinin devredilmesinde başrolü oynayan cuntacılar, 22 yıldır elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor. Darbecilerin cezasız kalmasına isyan eden kamuoyu, yıllarımızı çalan, ülkemizi büyük zarara sokan bu hainlerin hesabı mahşere bırakılmasın görüşünde birleşiyor. Milat gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi. Milat gazetesinin manşeti Kim Demokrat? Trump, nükleer silah sahibi Kuzey Kore diktatörü Kim ile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği liderleri ise elindeki 9 gencin kanını bile silmeyen katil Sisi ve Prens Selman'la kucak kucağa. Aynı ekibe göre Maduro ise diktatör.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Baş Denetçisi Sayın Şeref Malkoç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sizinle 28 Şubat postmodern darbe girişiminin yıl dönümü üzerine değerlendirmeler yapacağız. 28 Şubat tarihi postmodern darbe girişimi diye geçmiş bir olay. Ama Türkiye'nin tarihine baktığımızda, siyasi tarihine baktığımızda pek çok darbeden bahsedebiliriz. Bir darbeler tarihinden bahsedebiliriz aslında. Neden böyle olmuş geçmişte Türkiye'de? Neden pek çok darbe olmuş?
Evet, teşekkür ediyorum. Bugün 28 Şubat, yani tarihte bildiğimiz 28 Şubat darbe teşebbüsünün üzerinden 22 yıl geçti. Aynı zamanda da rahmetli Erbakan Hoca'nın vefatının 8. yıl dönümü. Yani anlamlı bir gün.
Evet.
Böyle bir anlamlı günde bizi davet ettiğiniz için hasreten teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Maalesef Türkiye'nin yakın tarihinde Osmanlı'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde junta geleneği, darbecilik geleneği yerleşmiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tek parti dönemi, ardından 1946'da çok siyasi partili hayata geçişten sonra bu bir bakıma ara verilmiş bir dönemdi. Özellikle Atatürk'ün bir ordudan gelmesi, Cumhuriyet'i kurması, İsmet İnönü'nün onunla beraber olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelmesi bir ara dönemi oluşturdu. Ama 1960 yılında bir avuç albay veya daha düşük rütbeli subay maalesef o dönem darbe yaptılar ve milletin oylarıyla seçilmiş olan rahmetli Menderes ve arkadaşları yönetimden aldılar, parlamentoyu kapattılar, anayasayı yürürlükten kaldı. Yani bütün hak ve hürriyetleri gasp ettiler, eşkıyalık yaptılar. Zaten darbecilik demek, hukukun dışına çıkmak, anayasanın dışına çıkmak demek. Ve ardından da idam ettiler rahmetli Menderes'i. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu kötü huy, virüs, mikrop, bulaşıcı bir şekilde devam etti. Çok sayıda cuntalar oluştu. 1971 yılında muhtırayla sonuçlandı bu olay ve hepimizin bildiği en büyük facia 1980 yılındaki Kenan Evren ve arkadaşlarının yine parlamentoyu feshedip siyasi partileri ortadan kaldırmasıyla gelişti. Şimdi Türkiye 1980 darbesinden sonra rahmetli Özal dönemiyle biraz nefes aldı. Derken 1997-98'lere geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bu cuntacılık hastalığı, eşkıyalık virüsü Batı Çalışma Grubu'yla tekrar nüksetti. 28 Şubat'ta olan şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir grup, bunlar kifayetsiz muhteris insanlar, hukuktan nasiplenmemiş olan insanlar, milletin görüşüne, kanaatine, tercihine saygı duymayan insanlar. Böyle bilerek ağır konuşuyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. O dönemde, bu dönemde de var. Eleştirilebilir, beğenmeyebiliriz ama buna herkes uymak zorundaydı. Bunda yönetim nasıl oluşur? Sandık kurulur, seçim yapılır, millet tercihini kullanır. Milletin kullandığı tercihe göre Türkiye'de yapı oluşur. Poliste, askerde, bürokratta, vatandaşta anayasal haklarını ve yasal haklarını kullanır. 28 Şubat'ta o dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşan cuntacılar, Batı Çalışma Grubu denen kesim milletin verdiği oyları beğenmedi. Parlamentodan çıkan hükümeti beğenmedi. Bunu silah zoruyla değiştirmeye kalktı. Bunun için anayasayı ihlal edecek tutum ve davranışların içerisine girdi. Türkiye'de hak ve özgürlükleri kısıtladı. Milyonlarca genç çocuğu eğitim hakkından mahrum etti. O dönem başbakan olan rahmetli Erbakan Hoca'ya Genelkurmay'ın koridorlarında askerler omuz attılar. Omuz vurdular başbakana. Düşünebiliyor musunuz? Bir başka bir general, Osman Özbek adında bir general, İnsanlıktan ve bu milletin örfünden, bu milletin aile terbiyesinden yoksun bir davranış içerisinde bulundu. Başbakan Erbakan hacca gitti diye buna küfretti, hakaret etti, sövdü. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dönem Genelkurmay Başkanı bunun hakkında işlem yapmadı. Yani benim elimde silah var, ben istediğimi yaparım mantığıyla anayasa ve hukuk çiğnendi. 28 Şubat'ta siyaseten bu oldu. Vatandaşa gelince.
Evet, 28 Haziran 1996'da Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasında 54. hükümet kuruldu. Aslında her şeyin başlangıcı da buydu, öyle mi efendim?
Yani aslında her şeyin başlangıcı değil de Refah Yol Hükümeti'nin yıkılması için başlangıç o. Ya bir taraftan anayasaya göre seçimler yapılıyor. Millet oyunu kullanıyor. Parlamento açılıyor. Parlamentodan hükümet çıkmaya gayret ediyor. Evet. Koalisyon kurulmaya çalışıyor. Öbür taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu ülkenin savunmasını yapacak. Türkiye'ye dışarıdan saldırılar karşısında bu milletin sınırlarını koruyacak. Namusunu, haysiyetini, hak ve hürriyetlerini koruyacak olan insanlar, evet, generaller bırakıyorlar bu işi. Ülkenin savunmasını bırakıyorlar. Bir siyasi parti gibi, bir siyasi hizip gibi, bir siyasi klik gibi mevcut iktidarı nasıl kurdurmayız, oluşturmayız, kurulmuşsa nasıl bozarız? Bununla uğraşıyorlar. Sizin işiniz ne? Sizin anayasal göreviniz ne? Sizin yetişme tarzınız, mesleğiniz, müktesebatınız ne? Size verilen kanunların ve anayasanın verdiği görev kurulacak olan hükümeti engellemek veya yıkmak değil. Milletin çocukları hangi okula gidecek? Size ne? Hatırlarsınız veya o dönemi yaşayanlar hatırlar. İlhan Kılıçpaşa diye birisi çıkıyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Başörtüsü nasıl bağlanır diye mezarlıkta bir hanımın başörtüsüne müdahale ediyor. Şimdi bunları yaşadı. O dönemde on binlerce çocuğumuz eğitim hakkından mahrum edildi. Yine on binlerce çalışan kamu görevlisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde binlercesi ihraç edildi. Namaz kılıyor diye, dini annesi babası başörtülü diye. Ya şehit oluyor bizim çocuklarımız. Şehitlerle ilgili tören yapılıyor. Şehit olan insanın annesi başörtülü diye törene alınmıyor. Babası sakallı diye törene alınmıyor. Bunlar Türkiye'nin geri kalmasına sebep oldu. Tabii bunlar üzücü şeyler ama sevindirici olan şey şu. Rahmetli Erbakan Hoca çok iyi yetişmiş bir insandı. Olağanüstü bir zekaya sahipti ve Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği mühendislik alanındaki deha sayılacak bir bilim adamıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış Almanya'ya doktora için gitti. Almanya'nın nasıl kalkındığını gördü ve Türkiye'yi de kalkındırmaya çalıştırdı. Benim üzüldüğüm şey şu, Türkiye bu basit sebeplerden veyahut da siyasi ayak oyunlarından dolayı rahmetli Erbakan Hoca'dan yeterince faydalanamadı. Bakın onun bir ağır sanayi hamlesi vardı, fabrika yapan fabrikalar. Bugün Güney Kore var ya dünyada, evet, çok söz sahibi, teknoloji deli. Güney Kore'den önce Türkiye'de Erbakan Hoca bu hamleyi başlattı. Hı hı. Ama işte bahsettiğim sebeplerden dolayı içerideki siyasi ayak oyunlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki cuntacıların oyunlarından dolayı Türkiye geri kaldı, Kore mesafe aldı. Yoksa Türkiye Kore'nin çok daha önündeydi. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Eğer 28 Şubat olmasaydı, eğer 15 Temmuz gibi darbeler olmasaydı, Türkiye'nin bugün milli geliri, fert başına düşen milli geliri en az 20-25 bin dolardı. Bunun matematiksel olarak da hesabı var. Türkiye'nin geri kalmasının en önemli sebeplerinden birisi de bu olaylardır. Ama şunu da memnuniyetle ifade ediyorum ki, 15 Temmuz 2016'da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu millet darbecilere haddini bildirmiştir. Bu Türk tarihi açısından, bizim tarihimiz ve demokrasi tarihi açısından inanılmaz bir gelişmedir. Bundan sonra hiç kimse kolay kolay darbeye teşebbüs edemeyecektir. Bu sadece Türkiye'nin siyasi tarihi açısından, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından değil, bütün dünyada demokrasisini geliştirmek isteyen ülkeler açısından da son derece önemlidir. Şimdi 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'yı silah zoruyla iktidardan indirdiler. Sincan'da tank yürüttüler. Genelkurmay 2. Başkanı'na soruyorlar. Ne oluyor, nedir bu? Demokrasiye balans ayarı veriyoruz diyorlar. Şimdi hiç silahla, tankla demokrasiye balans ayarı verilir mi? Demokrasinin ayarı sandıktır. Hı hı. Sandıkla iktidar kurulur, sandıkla iktidar gider. Hı hı. Ama bakın, o gün kendilerini anayasanın üzerinde gören, hukukun dışına çıkan o Batı Çalışma Grubu'nun cuntacıları, generalleri Daha sonra çok şükür mahkemede yargılandı. Ve hak ettikleri cezayı aldılar. Askeri kanat aldı. Sivil kanadı hala duruyor. Sermaye, basın ayağı hala duruyor. Üzerinden 22 yıl geçti. Soruşturma yapılır mı, yapılmaz mı? Bilmiyorum. Bu savcıların işi. Ama tekrar söylüyorum. İnşallah kimse bir daha 28 Şubat gibi, 12 Eylül gibi, 27 Nisan gibi veya 15 Temmuz gibi böyle yanlış işlere teşebbüs etmeyeceği kanaatindeyim.
Evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi demokrasiye balans ayarı yaptık. Açıklamasının ardından 8 saat 45 dakikalık bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Demirel'in, o zaman Cumhurbaşkanı Demirel'in başkanlığında toplandı ve 20 maddelik
18 maddelik
bir bildiri ortaya çıktı. Erbakan bu kararları imzalamadı. Bir de o süreci değerlendirelim.
Şimdi benim şöyle bir imkanım oldu. Rahmetli Erbakan Hoca'yla o dönemde çok yakın çalıştık. Ben çünkü Refah Partisi milletvekiliydim, o başbakandı. Ve Erbakan partisi kapatılıp yasaklandıktan sonra hemen hemen ölene kadar 10 yıl gece gündüz onunla beraber oldum. Yani bazen olayların en yakın tanığı oldum, bazen en yakın yaşayanlardan dinleme imkanım oldu. 28 Şubat'ta bu oldu, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olarak onunla birlikteydim. Hı hı. Yani bu 22 yıllık süreci hani başkasından dinlemek, okumak değil, dinledik okuduk ama bizzat içinde bulundum, yaşadım. Şimdi rahmetli hoca çok nezaket sahibi bir insandı, çok kibar bir insandı ve devlet terbiyesi almış olan bir insandı. Babası ağır ceza reisinden geliyor. Yani devletle zaten iç içeydi. Devletin birçok kademelerinde de görev yapmış bir insandı. Ama ya inanılmaz bir, o zekası kadar müthiş bir direnci vardı. Hukukun dışına da ömrü boyunca çıkmamaya çalıştı. İşte o 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kendisine teklif edilen 18 maddenin anayasadaki hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran maddeler olduğunu, anayasayı fiilen devre dışı bırakan, parlamentoyu yok sayan, yürütmeyi yok sayan hükümler olduğunu görünce bunlara itiraz etti. Bu hukukla ilgili bölüm. Bir de dini hayatla ilgili bölümü vardı.
Evet.
Bir baktı ki yani bunlar camileri neredeyse yeni cami yapımını engelliyor, mevcutları kapatmaya çalışıyor. Kur'an kurslarını yok etmeye çalışıyor. İmam hatipleri yok etmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musun? 12 yaşından küçük çocuklar yazın bile camiye gidecekse belge isteniyor onlardan. Ya bugün Çin komünist rejiminde olan şey bunlar. Sovyetler Birliği'nde bile yoktu. Bunlara itiraz etti haklı olarak. Problem buradan çıktı. Ve onu imzalamadı. İmzalamayınca o dönemin bu Batı Çalışma Grubu'nun cuntacıları silah kullanacağız dediler. Gazete manşetlerinde var. Tank yürüttüler. Yani sadece başbakanı tehdit etmiyorlar. Bütün ülkeyi, bu ülkenin çok şükür %99'u Müslüman, Müslümanlarını tehdit ediyor. Bizim insanımız camiye gitmeyebilir. Hatta oruç tutmayabilir be. Ama dini değerlerine saldırı olduğu zaman ayağa kalkar. Şimdi milletle, bu millete yurt dışından saldırı yapıldığında bu ülkeyi savunacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya geldi. Rahmetli hoca bunun yerli bir şey olmadığını tespit etti. Yani özellikle bu Siyonist çevrelerin Amerika ve NATO'nun Türkiye'ye uyguladığı bir proje olduğunu düşündü ve buna direndi.
Hı hı.
Direnirken de anayasadaki yetkilerini başbakan sıfatıyla kullanarak direndi. Şimdi bakın şöyle bir, yani hocanın buradaki naifliğini, nezaketini ve hassasiyetini anlatan şöyle bir anı var. Şimdi 28 Şubat toplantısı oldu, dağıldı. Hoca imzalamadı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orhan İlhan Kılıçpaşa Sürekli geliyor imzala diye. Hoca birinde çok ısrar edince ona şunu söyledi. Dedi bak, İlhan Paşa, bu 18 madde imzala diyorsun ya, bunlar bir Müslümanın imzalayacağı, hatta teklif edeceği işler değildir. Sen belki mecburiyetten bunu yapıyorsun ama inanarak yapma bunu. İnanarak yapıyorsan imanın gider. Yani o zor şartlar altında bile imanı gitmemesi için çalışıyordu. Güzel bir şey daha oldu. Tabii 28 Şubat'ta hocayı silah zoruyla indirdiler. Milletvekilleri parayla satın alındı. O zaman burada hemen bu binaların karşısında milletvekili lojmanları vardı, evet. Yani oranda. Bir gün dışarıya çıktım. Arabama binip meclise geçeceğim. Bir milletvekili böyle kafasından duman tütüyor, öfkeli falan. Selam verdim, ne oldu dedim. Başladı sayma, bunlar işte affedersin ahlaksız, sözünde durmuyorlar falan. Ne oldu dedim. Dedi ki ya biliyorsun ben falan partideydim. İşte iktidarı yıkmak için bana şu partiye geç dediler. 4 milyon teklif ettiler dedi. 2 milyonunu verdiler, 2 milyonunu vermiyorlar dedi. Bunlar böyle ahlaksız falan saydı. Bunlar yaşandı Türkiye'de. İşte... Ardından da Refah Partisi haksız bir şekilde kapatıldı.
Evet,
kapatma kararının açıklandığı gün hoca bir basın toplantısı yaptı, Erbakan Hoca. Türkiye çok gergin. Çünkü Refah Partisi'nin taraftarları sadece seçmen değildi. Partiyle, hocayla çok büyük bağlan irtibatları var, gönül bağları vardı. Hoca çıktı dedi ki, partimizi kapatmışlardır, haksızlık yapmışlardır, hukuka aykırı davranmışlardır, anayasayı çiğnemişlerdir, saydı argümanlarını. Ardından da dedi ki, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla bugün huzura ihtiyacı vardır. Kesinlikle kimse taşkınlık yapmasın, taşkınlık yapanlara müsaade etmeyin, provokatörlere müsaade etmeyin, evet, dedi. Tarihin akışı içerisinde bizim partimizin kapatılma kararının zerre kadar önemi yoktur dedi. Ardından da şu cümleyi söyledi. Göreceksiniz, bu kapatma kararı bizi güçlendirecek. Bizim düşüncemizdeki bir parti gelecekte tek başına iktidar olacak. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımızı tarif etmiş gibi. Biz o gün tabii öfkeliyiz. Ya bu hoca ne yapıyor, ne diyor falan diye şaşırıyorduk.
Evet.
Şunu söylemek istiyorum. Yani en zor şartlar altında bile Türkiye'nin hukukunu müdafaa etmiştir. Türkiye'yi müdafaa etmiştir. Tekrar söylüyorum. 15 Temmuzlar, 28 Şubatlar olmasaydı Türkiye çoktan yerli otomobilini yapmıştı. Çoktan nükleer santraline sahip olmuştu. Çoktan milli gelirimiz 20-25 bin dolar arasında olmuştu. Bundan sonra darbele olma ihtimali çok zayıf. O açıdan Türkiye'nin geleceğinden çok umutluyum. 15 Temmuz darbesinde çok eziyet çekti millet. Çok sıkıntı çekti. Çok şehit verdik. Çok gazimiz oldu. Türkiye'nin bütün devlet kurumlarına güven sarsıldı ama Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden kuruluyor. Bu anlamda Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Evet, zorluklarımız var, sıkıntılarımız var, ekonomik güçlüklerimiz var. Türkiye'ye karşı saldırılar arttı. Hı hı. Ama Türkiye 1960 gibi darbelerden, 1971'deki muhtıralardan, 1980 veya 28 Şubat, 15 Temmuz gibi lüzumsuz yüklerden kurtulduğu için Türkiye'nin geleceği bizim çocuklarımızın, bizim torunlarımızın eğitim hayatı, sağlık hizmeti, refah düzeyi çok daha iyi olacak.
Evet. Şimdi siz de hep altını çizdiniz sohbetimiz boyunca. 28 Şubat'ın aslında Fethullah Gülen'e, FETÖ'ye yaradığı haberleri var. Bugün Yeni Şafak gazetesinde de böyle bir haber var. Bu açıdan değerlendirirseniz 28 Şubat'ı neler çıkar ortaya?
Ona geçmeden önce şunu söyleyeyim, bakın. Hatırlarsınız 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenler vardı. O 1000 yıl sürecek diyenler şimdi yok piyasada, ama bugün rahmetli Erbakan'ın ismi üniversitelere verildi. Bugün rahmetli Erbakan'ın yetiştirdiği onlarca insan üniversitelerde öğretim üyesi, rektör. Rahmetli Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği insanlar Cumhurbaşkanı, bakan. Bu çok önemli. Yani 1000 yıl sürecek diyen, hukuksuzluğu devam ettireceğiz diyenlerin fikri ve siyasi manada nesli kurudu, tükendi. Ama hocanın yetiştirdiği, Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği çok önemli. Şimdi o buradan sizin sorunuza gelmek istiyorum. İyilik de bulaşıcıdır, kötülük de bulaşıcıdır. O dönemde 28 Şubat'ın önemli aktörlerinden birisi FETÖ'ydü. FETÖ 28 Şubat'ı kullanarak, bakın, özellikle emniyet istihbarat ve genelkurmay askeri istihbaratta 28 Şubat'ı kullanarak bir taraftan Batı Çalışma Grubu'nun azgın generallerini tahrik etti. Öbür taraftan kendi önüne engel çıkaracak olanları teker teker ayıkladı. Şimdi o dönemde toplum bunu çok anlayamadı. İmam hatipleri, Kur'an kursları kapatarak kendi özel okullarının önünü açtırdı. Kavgadan, gürültüden faydalanarak kendi adamlarını teker teker devletin en kritik noktalarına yerleştirdi. Bir taraftan bunu yaparken öbür taraftan çıktı, dedi ki Erbakan Hoca'ya, yapamadınız, bırakın gidin. Sen kimsin ya? Milletin oyuyla gelmiş bir insana nasıl bunu söylersin? Ama gazeteler onu manşet yaptı. Öbür taraftan çıktı, dedi ki siyaseti kötülemek için, parlamentoyu kötülemek için, kendi önünü açmak için Cebrail gelse parti kursu oy vermem dedi. Bunları söyledi ve devletin 28 Şubat'tan faydalanarak harp okullarında, istihbarat örgütlerinde, mülkiyede, adliyede kendi adamlarını böyle dantel dokur gibi yerleştirdi. Şimdi hukuksuzluğun olduğu ortamda, kargaşanın olduğu ortamda, anayasanın çiğnendiği ortamda bu tür örgütler nefes alırlar, kendilerine yol bulurlar. Rahmetli Erbakan FETÖ'yü çok iyi tanıyordu. Geçmişten beri biliyordu. Şimdi iki tane örnek anlatacağım. Bir tanesi, diyelim ki siz Erbakan Hoca'nın yanına gittiniz. Halınızı, hatırınızı sorar. Ardından işte çocuklarınızı sorar. Örneğin dediniz ki çocuklarım okuyor. Nerede okuyor? Bunların okulunda. Dedin. Onları oradan al derdi size. Böyle onlarca, yüzlerce kişiye nasihat etmiş. Hocam işte bunların okulları çok disiplinli. Bunların okulları işte üniversite sınavına iyi öğrenci hazır. Der bak, bunlar İsrail'e asker yetiştirir derdi. Ardından da Gizli Dünya Devleti diye bir kitabı vardı hocanın. Muhtemelen ön sözünü kendi yazmıştı. Milli Gazete basmıştı onu. Orada Siyonizmin dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatmaya başlar. Ve o kitabın arasında her zaman $1 vardı hocanın. $1'da, o $1'ın arkasındaki piramitte Siyonizmin dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatırdı. Şimdi bu $1 15 Temmuz'da FETÖ'nün adamlarına çıkınca aman Allah'ım hoca ne kadar haklıymış diye, biz onunla yakın çalıştığımız için daha iyi gördük bunu. FETÖ gibi, 28 Şubat gibi, 15 Temmuz gibi böyle hukuk dışı işlemlerden, demokrasi düşmanlarından kurtulmanın yolu anayasadaki hak ve özgürlükleri en geniş manada toplumun faydasına sunmak. Bunun hak ve özgürlüklerin önünde engeller varsa bunları ortadan kaldırmak, demokrasinin kökleşmesine ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına çalışmak. Türkiye bunu yapmalıdır. Şimdi söylüyorum ya, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bütün siyasi partiler 15 Temmuz darbesine direndi. Ben o gece Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey'i aradım. Abi ne yapıyorsun dedim. Nedir dedim. Dedi darbe oluyor dedi. Ne yapıyorsun dedim. Abdest aldım dedi. Meclisi açmaya gidiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa böyle bir şey. Yargı harekete geçti. Darbecileri tutuklamaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis teşkilatının içindeki vatansever insanlar, Onlar harekete geçti ve millet alanlara çıktı, istikbalimize sahip çıktık. İşte Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde yeni Türkiye'yi oluştururken bu Türkiye hak ve özgürlükler üzerine kurulacaktır. Bu Türkiye demokrasi üzerinde gelişecektir. Bu Türkiye insan hakları üzerinde daha güçlü olacaktır. Bir taraftan dünyanın en büyük havaalanını yaparken, öbür taraftan nükleer teknolojiyle tanışırken veyahut da savunma sanayinde en ileri teknolojilere sahip olurken 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme iddiasında sadece teknolojiyle, sadece hızlı trenle, sadece uçak seferleriyle değil, demokrasiyle, insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alacağız. Ben üniversiteleri dolaşıyorum, üniversitelerde konferanslar veriyorum. Genç yavrularımızda bu umudu, bu heyecanı görüyorum. O açıdan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Geleceğe ilgili fikirlerimi onun için çok rahat ifade ediyorum. Türkiye kendini yeniliyor. 28 Şubat gibi, 15 Temmuz gibi bu yüklerden kurtuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri anayasal çizgisine gelmiş. Bakın, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmış. Demokrasiyi geliştiren ülkelerde olduğu gibi jandarma teşkilatı, sahil güvenlik komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış. Biz askeri okullarımızı seviyorduk. Askeri liselerden harp okullarına kadar. Aman Allah'ım ya, bu çocuklarımızı orada ne yediriyorlar, ne içiriyorlar, ne öğretiyorlar ki 10 yılda bir ya muhtıra veya darbeyle karşılaşıyor. Ne güzel. Bakıldı ki olmuyor böyle. Onların yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Evet, başlangıçta zorluklarımız, sıkıntılarımız, sistemin tam oturmaması, bunlar yaşanıyor olabilir. Veya ekonomik darlıklarımız olabilir. Ama Türkiye doğru bir yolda, emin adımlarla gidiyor. 22 yıllık Ankara'dayım. Bahsettiğim gibi rahmetli Başbakan Erbakan'la da çalıştım. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken milletvekiliydim. Onunla da çalıştım. Sayın Recai Kutan'la da çalıştım. Birçok rahmetli Bülent Ecevit Başbakanken de parlamentodaydım. Ve nasip oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da baş danışmanlık yaptım. Bütün bu tecrübeden bakınca şunu görüyorum. Türkiye'de devlet kurumlarının birbiriyle kavga etme dönemi bitmiştir. Türkiye'de siyasi bölünmüşlük, parçalanmışlık bitmiştir. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir. Eğer bir ülkede bunlar bitmişse, siyaset derlenip toparlanmışsa, o ülkenin karar alma mekanizmaları çok iyidir ve hızlı hareket eder. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ama mücadele biter mi? Bitmez. Türkiye güçlendikçe Türkiye'nin düşmanlarının hücumu artacaktır. Bakın, bizim bulunduğumuz bu Anadolu coğrafyası dünyanın en kritik coğrafyasıdır. İlk yazı, ilk medeniyet bu coğrafyada olmuştur. Mezopotamya'da. İlk savaş, Kadeş Savaşı, yine ilk barış bu coğrafyada olmuş. Bütün peygamberler bu coğrafyanın etrafına gelmiştir. Dünyanın hangi dönemi olursa olsun, savaş çıkacağı zaman Balkanlar, Kafkaslar veya Orta Doğu'dan duman tüter. Böyle bir coğrafya. Bugün de nerede bir doğalgaz, petrol falan çıkıyorsa Türkiye'nin üzerinden geçmek durumunda.
Evet.
Biz 1000 yıldan beri buradayız. Ne zaman Türkler Anadolu'ya geldi? Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra hem Anadolu huzur buldu, hem Balkanlar, hem Kafkasya, hem Orta Doğu. 600 yıl. Osmanlı aslandı bizim atalarımız. 600 yıl boyunca bu bölgede huzur ve barışı sağladı. Emperyalistler Osmanlı'yı, o aslanı öldürmeye kalktılar ve Birinci Dünya Savaşı'nda da öldürdüler. Ama unuttukları bir şey var. O aslan ölmeden bir yavru doğur. Aslanın yavrusu da aslan olur. O yavru da Türkiye Cumhuriyeti'dir. O yavru büyüdü, güçlendi. Onun için bölgeye huzur gelecek. Ama bizi rahat bırakırlar mı? Bırakmayacaklar. Türkiye güçlendikten sonra dışarıdaki saldırılara da, içerideki yanlışlıklara da çeki düzen verir. 82 milyon olduk. Sadece bu misaki milli içerisinde Avrupa'da 6 milyon vatandaşımız var. Balkanların yarısı bize seviyor, alakadar oluyor. İşte Balkanlarda bize karşı geçmişte en fazla diş bileyen ülke Sırbistan'dı. 2018'de 4-5 defa Sırbistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve diyor ki Balkanların huzuru Türkiye'ye bağlıdır diyor. Veya bugün Orta Asya'ya gidiyorsunuz. Kazakistan, Özbekistan. Burada diyorlar ki siz bizim gurbete çıkmış kardeşlerimizsiniz. Azerbaycan'dakiler diyor ki biz tek millet, iki devletiz. Türkiye böyle güçlü bir ülke. O açıdan siyaset derlenip toparlandı. Bak seçime gidiyoruz. Ne güzel. Partiler ittifaklar kuruyor. Artık öyle çok dağınık 15-20 evet var ama ittifaklar kuruyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gücüdür. Millet de bakacak, tercihlerini kullanacak. Rahmetli Özal'ı hatırlar mısınız bilmiyorum.
Elbette.
Şunu söylemişti. 2,5 parti olacak demişti. Türkiye adeta oraya doğru gidiyor. Net. Bir tarafta işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. O açıdan milletin tercih yapması da kolay. Bu Türkiye'yi güçlendiren, kuvvetlendiren bir yoldur. Ama zorlukları var. Sıkıntıları yok değil. Bu zorlukları aşacağız. Bu zorlukları aştıkça önümüze daha büyük engeller çıkacak. Ama o engelleri de aşacağız. Çünkü şu anda Türkiye ve İslam dünyası bu kargaşaya, bu zorluklarına, bu sıkıntılarına rağmen son 200 yılın en iyi, en kudretli dönemini yaşıyor Türkiye. Fikri dağınıklık, siyasi dağınıklık ortadan kalkmış durumda. Devlet toparlanıyor. Üniversitelerimiz biraz daha gayret edecekler. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hani dünyadaki ilk 100 üniversiteye en az 5-6 üniversitemiz girecek. Ben bunu görüyorum. Erzurum'a gidiyorum. Erzurum Üniversitesi Rektörü Ömer Hoca'nın gayretini görüyorum. Trabzon'a gidiyorum. Trabzon Üniversitesi Rektörü'nün dün Konya'daydım. Necmettin Erbakan diyor. Oradaki öğrencileri görüyorum. Bir kısmı hala Türkiye'de yeni değişikliğe ayak uyduramamış olabilir. Zaten ister Ankara'daki merkezi yönetiminde olsun, nerede olursa olsun veyahut da taşrada, üniversitelerde veya diğer teşkilat, devletin teşkilatında yeni milletin temposunu yakalayamayanlar ayıklanacak, gidecek. Arkadan çok güçlü bir nesil geliyor. İnşallah bu nesil Türkiye'de ve dünyada daha güzel şeyler yapacak. Benim kanaatim o. Şu var tabii, biz nevzuhur bir millet değiliz. Yani Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200 devlet var falan falan. Ama geçmişte dünyaya yön veren, medeniyet kuran birkaç milletten biriyiz. Sıkıntılarımız oldu, zorluklarımız oldu. Şu anda toparlanıyoruz. 2500 yıllık bir devlet geleneği ve tecrübesi var. 1500 yıllık bir medeniyet birikimimiz var. 1000 yıldan beri de Anadolu'da en az 20 tane farklı unsuru, farklı düşünceyi bir arada tutan bir anlayışımız ve gücümüz var. Bu olduktan sonra Türkiye'nin istikbali ve önü çok parlaktır. 1960'taki darbeler bir daha olmaz. 28 Şubat'takiler ve 15 Temmuz'dakiler olmayacak inşallah. Çünkü bir millet 15 Temmuz'da olduğu gibi alanlara çıkıp tankların önüne yatabiliyorsa, helikopterden atılan mermilere, uçaktan atılan mermilere göğsünü siper edebiliyorsa, o anayasasına da sahip çıkar, oy verdiği insanlara da sahip çıkar, geleceğine de sahip çıkar, parlamentosuna da sahip çıkar. Ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ve bizim kamu denetçiliği kurumu da biz hak arama kurumuyuz.
Evet.
Ombudsmanlık zaten milletle devlet arasında milletin hakkını arayan bir kurum.
O dönemin mağdurları size başvuruyorlar mı efendim?
Çok. Çok. Biz zaten toplumdaki bütün mağdur kesimlerin muhatabıyız. Devletle milletin arasında köprüyüz. Devletle milletin arasında çıkan ihtilafları çözmeye çalışan bir kurumuz. 28 Şubat mağdurları ile ilgili tabii son 10 yılda çok güzel düzenlemeler yapıldı. Güzel faaliyetler yapıldı. Ama ne derler, dökülen sirke kabını doldurmaz derler ya, yine mağduriyetler var. Bize çok sayıda müracaat oldu. Bu müracaatlarla ilgili bir çalıştay yaptık. Maliye Bakanlığı'ndan, Devlet Personel Başkanlığı'ndan, Milli Eğitim'den 20 tane devletin ilgili kurumunun en üst düzey yöneticisini bir araya getirdik. Müracaat eden mağdurları da getirdik. Ne söyleyeceksen söyleyin, vereceğimiz karara uyacaksınız dedik. Çok güzel bir toplantı oldu. Bu mağduriyetleri de yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla izin verirseniz birkaç dakikada kurumumu anlatmak istiyorum. İşte Türkiye'de son yıllardaki önemli gelişmelerden birisi de hak ve özgürlüklerin artması. 2010 yılında anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliğinde birçok yeni kurum getirildi. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı. Bu müthiş bir imkandı. Yine aynı anayasa değişikliğinde Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu. Gecikmişti. İyi ki kuruldu. Emeğe geçenlerin eline sağlık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönem başbakandı. Şimdi devlet eğitim hizmeti veriyor, sağlık hizmeti veriyor, belediyeler hizmet veriyor. Her kurum hizmet veriyor. Devlet diyor ki, bu hizmetten memnun değil misin? Hizmeti verenle görevlerden şikayetçi misin? Mahkemeye gitme, Kamu Denetçiliği Kurumu'na git. Kamu Denetçiliği Kurumu başvurulardan ücret almaz, harç parası, pul parası almaz. Bize yapılan başvuruyu biz idareyle görüşerek vatandaş arasında dostane çözmeye çalışırız. İşte devlet-millet kaynaşması açısından önemli bir imkan.
Evet.
Sizin aracılığınıza dinleyenlere sesleniyorum. Herhangi bir kamu idaresiyle, devletin herhangi bir kurumuyla ihtilafı olan, o ihtilafın çözümü için önce o kuruma başvursun. Çözüm bulamıyorsa mahkemeye gitmesin, bize gelsin. Biz dostane şekilde çözelim.
Peki diyoruz. Efendim. Bugün sizi konuk etmek bize çok büyük mutluluk verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle hem Türkiye tarihinin önemli bir dönemini konuştuk. En yakın tanığı olan kişi olan sizinle konuştuk. Hem bir de Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ve çalışmalarını öğrendik. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olunuz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler aracılığıyla hem geçmişte yaşanan bu hukuksuzlukları, anayasa ihlallerini dile getirme imkanım oldu. Bir daha olmaması için Türkiye'nin yaptığı güzel çalışmaları anlatma fırsatım oldu. Ve en az bunlar kadar önemli olan Kamu Denetçiliği Kurumu'nda anlatmış olduk. Teşekkür ediyorum.
Efendim.
Dinleyenlere saygılar sunuyorum.
Sağ olunuz. Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Baş Denetçisi Sayın Şeref Malkoç konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomiyi konuşacağız şimdi. Ekonominin gündemine bir göz atacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Ekonomideki gelişmeleri, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerle başlayalım. Dünya ekonomisinde önemli gelişmeler var. Bir resesyon söylentisi var. Bu gelişmelerin önümüzdeki süreçte hem Türkiye ekonomisine hem dünyaya yansımaları neler olacak?
Arzu Hanım, güzel bir konuya değindiniz. 2018'in son çeyreğinden itibaren, yani Ekim ayından itibaren dünyada şimdi söyleyeceğim 5 faktöre bağımlı olarak bir durağanlaşma başladı. Ekonomide durağanlaşma, sizin de ifadenizle, resesyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii sadece gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkelere de ağır yansımaları olacak bir statü. Bunlardan bir tanesi, önceki programlarda da söylediğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı ticaret savaşları ve bunun sadece Çin'le kalacağı zannedilirken bir de bakıldı ki Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'de dahil, olumsuz yansımaları oldu. Özellikle emtia ticareti üzerinde. Bizim de demir çelik sanayimiz %25'lik bir gümrük vergisiyle karşılaştı ve büyük bir pazarımız olan Amerika'yı da kaybettik ve kaybetmeye de devam ediyoruz. Avrupa pazarında da daralmalar oldu. Şimdi bu 5 olumsuzluk nelerdir? Bir tanesini hemen söyleyeyim. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Güney ülkelerinde başlayan ekonomik gelişmelerdeki olumsuz saplantılar Avrupa Birliği'ne bir yük olarak geldi. Ve Avrupa Birliği'ni üzerinde taşıyan Almanya'da da sanayi üretiminde gerilemeler başladı ki bu bir anlamda Avrupa Birliği'nde Draghi tarafından, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından 3-4 yıldır sürdüre gelen piyasadaki iç talebi canlandırma yönündeki tahvil alımlarıyla piyasaya para aktarmak istediler. Bu 80 milyar euro üzerinde bir yansıması oldu ekonomiye. Fakat buna rağmen herhangi bir artı adım atılamadı. Bu arada ikinci bir faktör olan Brexit de ortaya çıkınca Avrupa Birliği ülkelerinde bir durağanlaşlık başladı ve bunun en büyük yansıması önce İtalya'da oldu. İtalya'da bu ekonomik kriz kalmadı, siyasi bir krize de dönüştü. Arkasından İspanya ve zaten öteden beri süre gelen Yunanistan'daki onlara yardım yaparken Avrupa Birliği'nin kaynak aktarması sonucunda talepte yön değiştirmeler başladı. Bu nedenle Avrupa Birliği de ticaret savaşlarından da etkilenerek kendi otomobil sektörü talebinde ve üretiminde de olumsuzluklar başladı. Ve biz de tabii bundan Avrupa'ya ihraç ettiğimiz dış ticaretimizin %17-12'sini teşkil eden otomotiv sektöründeki dış talebi de kaybetmeye başladık. Ve nitekim son 3 aydır, Aralık ayından beri her ay otomotiv üretiminde Türkiye'de azalma var. Bu bir olumsuz bir gelişme. Tabii sadece üreticiler olarak düşünmemek lazım. 1700'ün üzerinde yan sanayi var otomotiv sektöründe. Onlar da şu günlerde de biliyorsunuz 2 aydır devamlı olarak işsizlik oranları Türkiye'de de artıyor. %12'lerin üzerine, 12-13'e kadar yükseldi. Hatta bazıları 12-16 diyor TÜİK'in rakamlarına göre. Ve bu artışın da Haziran'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Çünkü sanayide meydana gelen bir olumsuzluk hemen defaten kendini çözüm bulamıyor. Üçüncü bir gelişme, gelişmiş ülkelerde başta Japonya olmak üzere ekonomik politikalarında bir durağanlaşma başladı. Evet. Yani gerileme yok fakat Japonya'nın iç piyasasında olumsuzluklar var. Bu da otomatikman o bölgedeki Güney Kore'yi, Singapur'u ve Endonezya ekonomilerinde etkilemeye başladı. Bunun sonucu olarak da oradaki ilişkileri meydana getirdiği, özellikle kendi ihtiyaçları olan enerji sektöründe, yani petrol alımlarında gecikmelere neden oldu. Bu arada buna dördüncü bir faktör olarak da Orta Doğu'da hala süre gelen Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki gelişmeler veya Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle de her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri yönlendiriyor ise de olumsuz bir davranış içine geldi ve petrol ihracatında tıkanmalar oldu. Ve bu tıkanmalar özellikle parasal mali yükümlülükler getirince OPEC enerji piyasasını nüfusunun %43'üne hakim olmasına rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri son 3 yıldır özellikle kaya petrolünden elde ettikleri rezervlerin artırması sonucu Amerika Birleşik Devletleri ve sürdüre geldikleri petrol politikaları nedeniyle OPEC'i bir kenara dışladı. Ve zaten de duyuyoruz ara sıra Trump'un attığı tweetlerle OPEC bir hakikaten saf dışı bırakıldı ve şu anda dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı durumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla da enerji sektörünü ele geçirdi ve yönlendirmeye başladı. Bu da bizim de Türkiye olarak %22 oranında dış ticaretimiz olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle ileri safhadaki veyahut da ara malları onlardan aldığımız için bize bir maliyet olarak gelmeye başladı. Ancak bir sevindirici haber Amerika Birleşik Devletleri'nde Arzu Hanım orada son 4 aydır dolar üzerinde bir artış yok artık. Yani Powell'ın dünkü demeçlerini okuyacak olursanız bir durağanlaşma başladı. Fakat diğer bir Fed üyesi ise bu durağanın olumsuz şekilde Amerikan ekonomisini engelleme şeklinde karşılarına çıkacaklarını söyledi. Bu yüzden de tedbir alacaklarını söyledi. Nitekim 3 ekonomik göstergeye onların baktığımız zaman özellikle işsizlik, yani tarım dışı sektörlerdeki işsizlik pek fazla sorun değil ama enflasyon tekrar %2'lere düştü. Şimdi genel ekonomik kanı gelişmiş ülkelerde %3'ün üzerinde veya biraz daha üzerinde %4'lere yakın bir enflasyon oranının olması özellikle üretici veya sanayi sektörünü, endüstri sektörünü olumlu yönde motivize edecek bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bunda daralma var. Artı bir de istihdam üzerinde de sıkıntılar başladı. İşsizlikte de hafif hafif olumsuz gelişmeler başladı ve bu yüzden belki 4 ay boyunca dün yapılan bir FED üyesinin söylediği açıklamalara göre 4 ay boyunca belki bir artış olmayacak. Tam tersine belki faiz oranlarında da düşürme olur. Eğer düşme olursa bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelere olumlu yansıyacaktır. Çünkü faiz oranlarının düşmesi doların uluslararası piyasadaki değerinin de düşmesine neden olacağı için bizim de maliyetlerimizin oradan alacağımız mallar itibariyle olumlu olarak geçecektir. 5. bir faktör de halihazırda daha Orta Doğu'da siyasi kavgalar devam ediyor. Ve 6. olarak da Güney Amerika'da Venezuela olayına da dikkat edecek olursak ki Venezuela daha önce programlarda da söylemiştim. Dünya petrol rezervlerinin %17'sine hakim artık diğer emtia altın pırlanta gibi yeraltı madenlerinden bakımından büyük bir kaynak. Oralarından batılı güçlerin başta Amerika Birleşik Devletleri'nin göz dikmesi sonucu siyasi olumsuzluklar başladı. Şimdi bu olumsuzluklar ne şekilde ilerleyecek? O, tabii benim alanım siyasi olmadığı için söyleyemiyorum ama ekonomik bakımdan dünya siyasetinde depresyona girmenin ilk adımları olarak başladı. Ve ne gibi tedbirler alınır? Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de iç piyasada iç talep daralmaları oldu. Nitekim bunun sonucu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız işte başkanlık sisteminin getirdiği bir etkiyle teşvik tedbirlerini artırmaya başladılar. Ve bu teşvik tedbirleri içerisinde ağırlıklı olarak sanayiye veya küçük ve KOBİ'ler dediğimiz küçük ve orta ölçekli kuruluşlara, şirketlere bir motivasyon olarak çalışıldı. Fakat benim incelediğim kadarıyla her çıkarılan teşvik kanununa baktığım zaman geniş bir alana veya geniş bir sanayi kesimine hitap edecek gibi gözüküyorsa da koşullarına baktığımız zaman maalesef bunları talep edecek ve kullanmaya hazır küçük ve orta ölçekli şirketlerin iş yapmaları mümkün değil. Çünkü onların şu ana kadar ben de piyasada olduğum için biliyorum çok büyük borçları var. Dolayısıyla bu teşviklerle gelecek parasal katkılar yeni bir yatırıma değil daha çok finansman boşluklarını kapatacak şekilde olacak. Hükümetin zannediyorum bu yönde de ciddi tedbirler alabilir. Nitekim Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın dün vergi konseyinde yaptığı konuşmalara da dikkat edecek olursak mutedil bir şekilde tabana da dikkate alarak yeni bir vergi düzeni yani getireceğiz diyor. Şimdi bu yeni bir vergi düzenini getirmek oldukça zor. Çünkü konseyde de ben de bir zamanlar üyeyim. seviyesiydim. Yani kamu sektöründe, Gazi Üniversitesi'nde çalışırken çok değişik kişiler var, değişik formlar var ve bunların görüşleri de farklı şekilde. Birisi Avrupa ekol diyor, birisi başka ekol diyor. Ama vergiler bugün kamu bütçesinin önemli bir finansman faktörü olduğu için vazgeçmek de zor. Yani tabandan bir belli bir şeylere vergi muafiyet veya indirim veya istisnalarla mükellefleri rahat ettirelim derken onların kullanacağı bu teşviklerin nereye gideceğini çok iyi saptamak ve incelemek lazım. Ve bu analizler sonucunda teşvik tedbirlerinin öne alınması bence daha yararlı olur. Şimdi bir de tabii içinde bulunduğumuz olumsuz durumların, yani dünya ekonomisine olumsuz durumlardan dolayı ve uluslararası alanlara bakış açısı olan orta ve büyük ölçekli şirket, Türk şirketlerine baktığımız zaman bu şirketlerin de çoğu da bekle gör politikasını izlemeye başladılar. Çünkü Euro'da pek olumlu bir gelişme yok. Bugün sabahleyin baktım, Türk lirası karşısında 7.9 civarında bir rakam var. Ama yine de dikkat ediyoruz. Yapılan bütün bu olumlu ilişkilere rağmen hükümet tarafından maalesef döviz gereksinimde bir değişiklik olmadığı gibi döviz fiyatlarında Türk lirası karşısındaki değişimleri de %1'in üzerinde artı veya eksi olarak geçti. Yani önemli bir etki yaratmadı bütün bu teşvikler. Dolayısıyla bunu nereye kadar gideceği konusunda analizler yapılması lazım ve de sektörlere sormak lazım. Özellikle ekonomik ve ticari hayatta iş yapan sivil toplum örgütlerini TÜSİAD'da başta olmak üzere, MÜSİAD'da başta olmak üzere incelediğimiz zamanlar onlar da ortada konuşuyorlar. Yani kesin şunu veya bunu yapma eğiliminde olduklarını söyleyemiyorlar. Yani hep bekle gör politikası. İnşallah Mart ayı sonunda yarından itibaren işte bir aylık süre içerisinde seçimlerden sonra bu beklentiler olumlu şekilde cevap verir. Mesela benim çok büyük bir endişem var. Şimdiye kadar beyaz ve kahverengi eşya üzerinde yapılan KDV ve ÖTV indirimlerinin devam ettirilmemesi halinde piyasada ne gibi durumlar meydana gelecek? Fiyatlar artacak mı? Hep TÜİK'in çalışmaları var, diyorlar ki enflasyonun en büyük nedeni biliyorsunuz %24'lere kadar çıkmıştı. Şu anda %21'ler civarında ve bu parantez içinde söyleyeyim, son günlerde yapılan araştırmalarda da izleyen Haziran ayına kadar sürecek bu 4 aylık periyotta da enflasyonun %20'nin altına düşeceğini hiç kimse düşünmüyor. Hatta bazı 10 kişiden 2 tanesinin yapılan araştırmalarda %24 %25'lere çıkma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Bu kötümser bir tablo. Ama bir dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi vergi konseyiyle ilgili konseyin alacağı kararlar Türk vergi sisteminde tabloyu değiştirecektir. Ama bu değişiklik nasıl yapılacak çok zor. Çünkü dolaysız vergiler dediğimiz gelir ve kurumlar vergisinin zaten bütçe içindeki gelir payları çok düşük. Yapılacak değişiklikler daha çok dolaylı vergiler dediğimiz KDV ve ÖTV ve banka ve sigortacılık vergileri üzerinde yapılması lazım. Vaktimiz olduğu için açamıyorum onları. Hı hı. Ama zannediyorum o konuda inşallah olumlu gelişmeler olur diye öneriyorum yani.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Bilgay Duman, hoş geldiniz.
Merhabalar,
programımıza. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Irak'ta yaşanan son gelişmelere değineceğiz sizinle bugün programımızda. Irak'ta yaşanan son duruma değinmeden önce bir iki gündür dünyanın endişeyle takip ettiği bir gelişme yaşanıyor. O da Hindistan'la Pakistan arasında yaşanan gerilim. Evet. 20 yıl aradan sonra yine savaşın eşiğine geldi Hindistan'la Pakistan diyor. Yeni Şafak gazetesi haberinde karşılıklı iki ülke birbirlerinin uçaklarını düşürdüler. İtidal çağrısı artık yapılmasına rağmen bilmiyorum son durum nedir?
Yani
sizden dinleyelim.
Savaşın eşiğine geldiler değil, savaşıyorlar. Yani bir fiil savaşıyorlar. Çünkü özellikle Keşmir bölgesinde her iki tarafında birbirlerine saldırı durumu söz konusu. Özellikle Hindistan'ın kontrolündeki olan Keşmir bölgesinde, yani Şirinagar, işte Pulvama bölgelerinde Pakistan saldırıları oldu. Diğer taraftan da Balakat bölgesine Hindistan tarafından saldırı yapıldı. Zaten bir süredir aslında aralarında da bir gerginlik vardı. Yani son dönemde 14 Şubat'ta işte Keşmir'in Hindistan'ın kontrolünde olan bölgede bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. 44 Hint askeri hayatını kaybetti. Bunda Pakistan merkezli terör örgütü Ceyş-i Muhammed'i üstlendi. Bu saldırıdan sonra, ki zaten özellikle Pakistan merkezli işte bu terör örgütlerinin ya da işte Pakistan merkezli İslami hareketlere yönelik ciddi bir algı söz konusuydu ki bu İran'da yapılan saldırılardan da Suudi Arabistan ve Pakistan sorumlu tutulmuştu. Bu Pakistan bölgesindeki özellikle medreselerde bulunan terör örgütlerinin ya da işte medreselerde, yanlış oldu belki gerçi ama medreselerin üretmiş olduğu İslami yapıların terör ürettiğine yönelik, bu bölgelerde terör kampları olduğuna yönelik söylemler gittikçe artmıştı. Ve onun üstüne böyle bir saldırının olması dikkatleri Pakistan'ın üzerine topladı. Yani esas meselesi aslında Keşmir uzun süreden beri bekleniyordu. Belki hani benim ana çalışma konum değil. Ama sosyal medyada, özellikle Twitter'da ve uluslararası gündemde bu konuları takip eden akademisyenler, uzmanları okuduğumuzda Keşmir'in önümüzdeki süreçte yeni patlama bölgesi olabileceği söyleniyordu. Çünkü Keşmir'de yani üçlü bir kontrol durumu söz konusu. Bir tarafta Çin'in kontrolünde bölge var, bir tarafta Pakistan kontrolünde bölge var, bir tarafta da Hindistan kontrolünde bölge var. İşte İngiltere'nin 1947'de Hindistan'dan çekilirken Keşmir prenslik halinde yönetiliyordu. Ama nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı İngiltere çekilirken Pakistan'a katılmak istedi. Hindistan bunu kabul etmeyince arada bir anlaşmazlık durumu ortaya çıktı ki yine 1947'de Pakistan ve Hindistan savaşını görmüştük. Daha sonrasında da yine aynı nedenden işte 1965 ve 1999'da da aynı şekilde Hindistan-Pakistan savaşı çıkmıştı. Şimdi Keşmir'in %9, yani yönetimsel yapı itibariyle de, coğrafi alan itibariyle de %45'i Hindistan'ın, %35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgesinin %20'si ise Çin'in kontrolü durumunda. Her ne kadar işte 1948'de BM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğin halk oyuyla belirlenmesini öngörse de bu çok fazla uygulanabilir bir durum değil. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmıyor ama Pakistan ise Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasını istiyor. Çünkü bu bölgenin halkı işte 1947'de söylediğimiz gibi Pakistan'a katılmak isteyen bir tavra sahipti. Ancak burada en önemli konulardan bir tanesi her iki tarafında nükleer güç olması. Yani hem Pakistan'ın hem Hindistan'ın nükleer başlıklı silahlara sahip olması. Her iki taraf arasındaki açıkçası mücadeleden ya da işte savaştan, çatışmadan en fazla endişelenilen konu bu. Yani herkesin dikkat çektiği konu nükleer güçler arasındaki bu iki çatışma durumu. Ki dün TRT World'de Pakistan Başbakanı net olarak açıklamayı söyledi. Yani hani ikimiz de her iki tarafta gücünü biliyor. Elinde bulunan silahları kullanması durumunda ciddi felaket yaşanabilir. O nedenle biz her türlü müzakereye bu işi çözmek için hazırız dedi Pakistan Başbakanı Han. O nedenle ki zaten Birleşmiş Milletler'de de bu anlamda bir toplantı planlanıyor. Ancak savaşta gittikçe devam ediyor. Savaşın kızışması ki en son işte Hindistan'da bir pilot Pakistan'da yakalandı. Özellikle sosyal medyada çok olumsuz görüntüler vardı. Evet. Bu nedenle savaşın gittikçe hani halka da yansıması ve bu kadar kızışması sorunları daha da derinleştirebilir. Yani belki de işte Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan bu savaş durumu diğer savaşlara çok da benzemeyecektir. Yani burada çok daha büyük patlamaya yol açabilir. Ki geçtiğimiz hafta ilginçtir. Yani üst üste gelmesi de hani açıkçası bana çok ilginç geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bir Asya ziyaretine çıktı. Hem Hindistan hem Pakistan hem Çin'i ziyaret etti. Yani hemen üstüne böyle bir saldırı, böyle bir çatışma durumu ortaya çıkması ilginç açıkçası. Çünkü son dönemde özellikle Prens Selman'ın işte Amerika ile ilişkileri çok net ortadaydı. Hem Kaşıkçı krizi hem Suudi Arabistan'la yapılan işte silah ticareti anlamında. Amerika ile şimdi bu kadar yakın ilişkilere sahip olurken işte 100 milyar dolarlık bir silah ticareti konusunda bir anlaşma yapılırken bir anda işte kalkıp işte Çin'i, işte Hindistan'ı ve Pakistan'ı ziyaret etmesi ilginçti. Bu anlamda tabii ben biraz onu hani genel politika anlamında yani İran'ın sıkıştırılmasına bağlamıştım. Çünkü bölgede artık iki kutuplu bir yapı gittikçe ortaya çıkmaya başladı. Bir tarafta Amerika'nın öncülüğünde Suudi Arabistan, diğer tarafta da zaten hani var olan bir kutup İran. İran-Rusya, işte İran-Çin ilişkileri bu anlamda çok önemliydi. Biraz olsun Suudi Arabistan bunu kırmak amacıyla da bence Pakistan ve Hindistan bununla beraber Çin'i ziyaret etmişti. Peki, ki bu, bütün protokol kuralları özellikle yani tabii, çok farklı uygulanmıştı.
Çok da iyi karşılandı evet, Suudi Arabistan Prensi özellikle Pakistan'da. Peki bu iki ülke arasında yaşanan gerilim o amaca nasıl yansır? Yani o İran karşıtı bloğa çekilmek isteniyor. Evet, evet. Pakistan büyük ihtimalle sizin evet, de dediğiniz evet, gibi. Bu aradaki gerilimin sonucu ne olabilir?
Yani sizin de söylediğiniz gibi yani şimdi bu Avrupa'yı da böldü. Yani hemen hani savaş başlar başlamaz Fransa biz Hindistan'ın yanındayız diye açıklama yaptı. Yani Amerika'da. Bu kadar hani Amerika'da Hindistan'ın yanındayız diye bir açıklama yaptı. Hani net belki söylemedi ama hani Hindistan'ı haklı bulduklarını ifade ettiler. Yani gittikçe kutuplaşan bir dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. Orta Doğu'da bu kadar kutuplaşmanın olması yani diğer sorunların çözümünün de önüne engel oluyor. Çünkü her ülke herhangi bir sorunun çözümünde ki başta Suriye meselesinin çözümünde şimdi diğer konuyu gündeme getirir hale geliyor. İşte bu anlamda Suudi Arabistan'ın öncülüğünü çektiği bir hani gittikçe belirginleşen bir kutupla beraber yine bunun içerisinde Pakistan'ın da dahil edilmesi ya da işte Hindistan, Suudi Arabistan, Çin hani üçgeninde seyredecek gelişmeler Ortadoğu'daki kutuplaşmaları ve gerginliği daha da artıracak. O nedenle bir an önce hani Ortadoğu'nun salahiyeti açısından da bu işe çözüm bulunması gerekiyor. Yani Türkiye bu konuda biraz daha itidalli davrandı. Yani evet, Türkiye Pakistan'la çok geçmişten gelen tarihi ve çok güzel bir ilişkiye sahip ki sosyal medyada hemen işte özellikle işte Türk sosyal medya kullanıcıları Pakistan halkının yanındayız, Pakistan'ın yanındayız söylemleri başladı. Ama dün Melih Çavuşoğlu'nun da TOBB Üniversitesi'nde bir konferansı vardı. Orada da ifade etti biraz. Türkiye daha dengeli ve daha böyle itidalli bir diplomasi izliyor. Yani işte düşmanları azaltıp dostları artırma politikası izliyor. Bunun içerisinde çok güzel bir ifadede bulundu. Yani bizim dış politikamızın konseptinde pek çok şey var dedi. Bunlardan bir tanesi yurtta sulh, cihanda sulh dedi. O da çok önemliydi bence. Onun da özellikle ifade edilmesi. İşte o nedenle Mevlüt Çavuşoğlu da hem Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek itidal çağrısında bulundu. Aynı zamanda Türkiye'nin Hindistan'la da bu işi görüşeceğini söyledi. Yani Türkiye bu anlamda Hindistan'la da hani çok olumsuz bir ilişkiye sahip değil. Özellikle Çin'le son dönemde geliştirilen ilişkiler var. Bir kuşak bir yol projesi var. Özellikle işte ticari ilişkiler konusunda Çin'le bir diyalog söz konusu. Bu anlamda hani Türkiye'nin Keşmir meselesinde de en azından hani ortam yumuşatıcı bir rol oynaması mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle Türkiye'de her iki tarafı da itidal çağrısı yaptı. Türkiye çünkü bölgedeki istikrarsızlıklardan olumsuzluklar üretildiğinin çok net olarak farkında. Her ne kadar mesela işte Suriye meselesinde ya da Irak meselesinde İran'la karşı karşıya gelen bir ülke olsa da Türkiye, diğer taraftan İran'a yönelik yaptırımlar konusunda da son derece karşı bir duruş sergiliyor. Ya da işte İran'daki istikrarsızlığın artmaması konusunda açık pozisyon alıyor. O nedenle Türkiye bölgedeki çatışmaları dindirici bir rol oynayacak konuda da pozisyon almıştır bunda.
Peki, gelelim sınırımızın hemen ötesine. Şimdi geçtiğimiz günlerde gazetelere yansıyan bir haber var. O da Beşar Esad'ın o savaşın başladığından bu yana ilk kez sınırlarının dışına çıkması, İran'ı ziyaret etmesi. Evet. Bu ziyaretin ardından basına yansımış bu bilgiler. Ardından İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bir istifası var. Bu istifa kabul edilmedi. Evet. Görevine geri döndü Cevat Zarif. Ama bu hareketleri nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Cevat Zarif'in ziyareti biraz iç politikayla da ilgili diye düşünüyorum ben. Çünkü İran iç politikasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Cevat Zarif nispeten daha dengeli bir politikacı. Ama Cevat Zarif kendi iç politika anlamında, İran iç politikası anlamında da çok da rahat değil ve belki de işte son süreçte yaşanan gelişmeler, İran'ın tutunmuş olduğu durum, Suriye'deki meselede işte bir siyasi çözüm üretilmemesi biraz olsun hani İran'daki dengeleri de bozmuş durumda. Ki anladığımız kadarıyla yani Beşar Esad'ın Tahran ziyaretinde Cevat Zarif'in çağrılmadığı gerekçesiyle istifa ettiği biliniyor. Ama tekrar devam etti daha sonrasında. İşte bu iç politikadaki gelişmeler İran'ın bence en önemli hani sıkıntısı. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Geçtiğimiz günlerde bir infografiye rastlamıştım. Yani İran işte ABD doları karşısına kadar geriliyor. Yani %600 oranında böyle bir gerilemesi söz konusu. İşte çok ciddi baskı var. Ama Cevat Zarif hani daha çok böyle müzakere edilebilir ve sürecin hakimi de bir hani siyasetçiydi. Şimdi onu da hani dışarıda bırakmak İran'ı daha da zor duruma sürükleyebilir. O nedenle hani özellikle AB ile müzakerelerde, işte Türkiye ile müzakerelerde Cevat Zarif'in önemli rolü var. O nedenle İran da hani tamamen dış politika anlamında bu kadar sıkışmışken Cevat Zarif'i tam anlamıyla geriye çekmesi düşünemezdi ki. Hani böyle çok yumuşak bir açıklama da yapıldı. İşte dini lider sizi ABD'ye yönelik işte güçlü direnişte cesur, şimdi gazeteden okuyorum, cesur, güvenilir ve dini bir kişiye tarif etmiş, istifanızı da kabul etmiyor. Bu anlamda milli çıkarlara aykırı olduğunu düşünüyor olarak ifade etmiş. Bu da hani Cevat Zarif'in onara edilmesi. Hakikaten de Cevat Zarif özellikle hani bu kadar yoğun bir süreç yaşanırken, bu kadar gelişmeler ard arda gelirken, bu sürece hakim olan bir Dışişleri Bakanı'nın istifa edip işte süreçten uzak kalması dengeleri de değiştirebilir. Çünkü sonuçta oturulup hani anlaşılmış bir diyalog var. Biz hep dış politika yapımında işte devletleri konuşuyoruz, uluslararası aktörleri konuşuyoruz ama bunlar sanki birer hani somut yapay aygıtlar gibi düşünüyoruz. Sanki kendileri hareket ediyorlar gibi düşünüyoruz ama sonuçta bu siyaseti de bu dış politika yapım sürecinde ilerleten insanlar. O nedenle insanların kişisel özellikleri de, insanların duruşları da ya da insanların diğer insanlara karşı, yani diğer politikacılara karşı yaklaşımları da siyasette çözüm üretmede önemli oluyor. O nedenle Cevat Zarif'in hani varlığı ve hani kişiliği diğer ülke liderleriyle uyumu ve diyalog halindeki pozisyonu da Cevat Zarif'i önemli kılıyor. O nedenle İran böyle çok da gözden çıkarabilir bir pozisyonda olmadığını da göstermiş oldu bu mektupla beraber.
Peki Esad'ın ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sembolik anlamı nedir size göre?
Yani sembolikten öte yani siyasi anlamı da çok güçlü. Çünkü Rusya bile Beşar Esad'ı ağırlamadı bugüne kadar ki Beşar Esad rejiminin en güçlü destekçisiydi. Burada İran şunu demek istiyor. Yani İran biraz devre dışı kalmıştı açıkçası. Daha çok Türkiye ve Rusya'nın süreci yürütmesiyle beraber Suriye sürecini. Evet İran da bu işin içerisinde ama daha çok Türkiye Rusya ikilisi üzerinden yürütülüyordu. O nedenle İran da hani ben de varım diyebilmek için bence böyle bir ziyareti de istedi. Tabii Beşar Esad da kendisine bu kadar destek veren bir ülkeyi de hani tamamen göz ardı etmek istemeyecektir diye düşünüyorum ben. Tabii diğer taraftan doğrudan sadece Rusya'ya bağlı kalmak da Beşar Esad rejimi açısından çok çıkar bir yol değil. O nedenle o da kendi araçlarını ve destekçilerini çeşitlendirmek istiyor Beşar Esad. O nedenle sadece Rusya'ya bağlı kalarak zaman zaman çözüm üretmekte zorlanabilir ya da kendi politikalarını uygulamakta zorlanabilir. Çünkü dikkat edecek olursanız Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinden sonra işte Türkiye'nin Afrin'e yapmış olduğu operasyon var, işte yani Zeytin Dalı Harekatı var. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği bunun en önemli nedenlerinden bir tanesiydi. İşte şu an İdlib konuşuluyor. İdlib'de yine Türkiye ve Rusya bir adım atabilirse İran buna uymak zorunda kalabilir ki en büyük krizlerden bir tanesi de İdlib'de yaşanabilir yine. O nedenle Beşar Esad da pozisyonunu sağlamlaştırabilmek ve kendi dış politika araçlarını çeşitlendirebilmek için de İran'a da bir mesaj göndermiş olabilir diye düşünüyorum ben.
Peki gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.